bu haftanın vaazı bekleme odasından çıkmak. 1. Petrus bölüm 2 ayet 1'den 10'a kadar.
Evet, bugün bir soru sormak istiyorum. Senin imanlı hayatın neye benziyor? Okuyacağız.
1. Petrus
mektubundan 2. bölüm ayet 1'den 10'a kadar. Ve oradaki ayetler bize az buçuk gösteriyor ki bir imanlının hayatı neye benziyor. Mesela yeni mesihçi, yeni bir imana gelmiş bir kişi soruyor. Sen de şimdi eski imanlısın değil mi? Bir soruyor sana. Demi siz ne yapıyorsun? Senin imanlı hayatın nasıl geçiyor? Nasıl bir cevap vereceksin ona? Ne gibi şeyler anlatacaksın ona? Birçok kişi böyle bir düşünce var onlarda. Biliyorsunuz tren garalarında özel odalar yapmışlar. Yolcular orada trenlerini beklesinler. Ve kimi yerde herkesi bırakmıyorlar. Kontrol ediyorlar senin cebinde gerçekten biletin var mı yok mu diye. Eğer yoksa diyecekler senin hakkın yok burada yatasın oturasın. Kürdan gelmiş biri olmasın. Ama biletin cebinde mi? Rahatsın. Hakkın var o bekleme odasında o çakalına da durasın. Değil mi? Maalesef birçok kişi de İmanlı hayat denildi mi öyle bir şey düşünüyorlar. Sanki imanlı hayat öyle bir şeymiş gibi düşünüyorlar. Evet. Sanki imanlı hayatta en önemli bir şey var olanı korumak. Kişi böyle düşünürse imanlı hayat bir bekleme odası. Onun kafasında öyle bir anlayış var. Lazım var olanı, elimde var olanı korayım. Korumak, imanlı hayat korumak demektir. Aman kurtuluşumu kaybetmeyin. Değil mi? Sen var mı uzun zaman bir treni bekleyesin? Özellikle ne vakit trenin geleceğini, gelecek saatini bilmezsen o zaman çok sıkıcı oluyor değil mi? Gelecek ama bilmiyorsun ne zaman gelecek. Sanki canın patlayacak değil mi? Ben hatırlıyorum birçok sene evveli bir kere burada garada beklerdik bir treni. Belgrad'dan gelen treni İstanbul'a gidecektik. Aa saat geçiyor. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat biz daha da bekliyoruz. Deli oluyoruz. Yazın, yalın güneş. Kızanlara artık duramıyoruz. Tamam mı? Gittim garaj şefine sordum. Ne zaman gelecek? Aa neden bileyim diyor. Nereye, hangi kolonuza gelecek? Aa neden bileyim diyor. Bilmezdim. Yani biz orada beklemekten deli olduk. Evet, biz de bilmiyoruz bizim trenimiz. Hani Rab İsa ne vakit gelecek? Bilmiyoruz. Ve her an tetikte olmak lazım. Ve eğer sadece iman hayatını sadece öyle görürsen, hani bir bekleme odası gibi, imanlı hayat sana çok sıkıcı olacak. Bıkacaksın her şeyden. Eğer dersen ben sadece lazım bekleyin burada bıkkınlık çok çabuk gelecek. Bıkacaksın toplantılardan. Çünkü yenilik yok. Hep aynı. Hep aynı ritüel sanki. Bıkacaksın kardeşlerden. Çünkü hep aynı suratları görüyorsun. Bıkacaksın ilahilerden ve dua etmekten. Çünkü hep aynı laflar. Öyle değil mi? Ve en sonunda bıkacaksın İsa Mesih'in kendisinden. Çünkü o oyalanıyor. Eğer sen de düşünce bu ise, hani imanlı hayat bir bekleme odası, o zaman sen sanki mecbursun sıkılmaya ve bıkmaya. Ama çok şükür İsa senin imanlı hayatını öyle görmüyor. O seni kurtardı ölümden, günahtan, pislikten, bataktan, başka bir amaçla. İsa seni kurtarmadı sadece hani kurtulmuş olasan ama bir amaçla çağırdı seni, bir amaçla kurtardı seni. İstemiyor sadece imanlı hayatın onu sadece beklemekten geçsin. Ama bambaşka şeyler hazırladı senin için. Hazır mısın? Aç kulaklarını ve sesle. İsa senden nasıl bir imanlı hayat istiyor? Okuyorum. 1. Petrus 2 ayet 1'den 10'a kadar. Onun için her türlü kötülük, her türlü kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve her türlü zem yapmak bunları bir tarafa atın. Allah'ın sözü temiz sütü benziyor. Siz de yeni doğmuş bebekler gibi o sütü izleyin. Öyle ki onunla kurtuluşta büyüyesiniz. Çünkü Rabbin yavaşlığından bidat aldınız. Ona gelin. Diri kayaya gelin. O belki insanlar için reddedilmiş bir kayadır. Ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır. Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki bir kutsal görevliler grubu olasanız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesih'in eliyle Allah'a makbul oluyorlar. Çünkü kutsal kitapta şöyle diyor. Bakın Ben Siyon'da seçili ve kıymetli bir köşe kayası koyuyorum ve kim ona iman ederse hiç utandırılmayacak. Sizin gibi iman edenler için o kaya kıymetlidir ama iman etmeyenler için ustaların bir kenara attıkları kaya, işte köşe kayası o oldu. Ve köstekleme taşı ve düşüren kaya o oldu. Onlar seslemeyip Allah'ın önünde kösteklendiler ve Allah zaten karar vermişti öyle olsunlar diye. Ama siz seçilmiş bir halksınız. Krallar gibisiniz. Kutsal Allah görevlilerisiniz. Kutsal bir milletsiniz. Allah'ın kendi halkısınız. Öyle ki Allah'ın iyi tabiatını ilan edesiniz. O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığına çağırdı. Bir zamanlar siz bir halk değildiniz. Şimdi gene Allah'ın halkısınız. Allah sizi affetmezdi. Şimdi gene merhamet ediyor. Bu 11 ayette çok zengin temalar var, çok önemli konular ve her şeye bakamayız. Ama bugün 5 tane büyük konuya bakmak istiyoruz. Hani anladık artık, imanlı hayat bir sadece bir bekleme odası değildir. Ama o zaman neye benziyor? Ne lazım olsun bu imanlı hayatın içinde? Ve bu okuduğumuz ayetlerde bize 4 tane büyük şeyi gösteriyor. Birincisi, imanlı hayat büyümek demektir. Büyümek değil mi? Bir daha okuyorum ayet 1 ve 2. Onun için her türlü kötülük, her türlü kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve her türlü zem yapmak bunları bir tarafa atın. Bakın yeni bir imanlıya nasıl akıl veriyor. Konuşmuyor sigara, içki ve gezgincilik için. Ne için konuşuyor? Görüyor musunuz? Kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve zem yapmak. Hani bir kamera koyarsan bir kişinin önünde bunları yaparken bir şey çıkmayacak ama bunlar görünmeyen günahlar. Ama şimdi devam ediyor. Allah'ın sözü temiz sütü benziyor. Siz de yeni doğmuş bebekler gibi o sütü özleyin diyor. Öyle ki onunla kurtuluşta büyüyesiniz. Çünkü Rabbin yavaşlığından bir dat aldınız. Büyümek var burada değil mi? Büyüyesiniz kurtuluşta büyüyesiniz diyor. Bir beklemek. Biletin cebinde orada bir değişiklik olmuyor. Ama büyümek diyor. Büyümek var burada. Yaşayan şeylerin özelliklerinden biri büyümektir. Biyologlar mesela yeni bir şey buldular mı? Ve öğrenmek istediler mi? Acaba o canlı bir şey midir yoksa ölü bir şey midir? O zaman soruyorlar. Bu şey büyüyor mu? Eğer büyerse demek onda hayat var. Ve aynı bunun gibi bir imanlıya baktığın gerekte aynı soru sorabilirsin. Bu ölü bir imanlı mı yoksa diri bir imanlı mı? Hayat var mı onda? Eğer büyümek varsa demek onda hayat var. Demek büyümek imanlı hayatımızın en önemli bir parçası. Aynı durumda kalmak demek sen ölmüşsün. Sende artık hayat yok. İmanlı hayatımızda da aynı şey. Evet, ölü ve diri imanlının arasındaki fark bu. Mesihçi büyüyor mu yoksa hep aynı mı kalıyor? İmanda bebek misin yoksa yetişkin insan mı oldun? Kaç sene kendini imanlı sayıyorsun? Eğer kısa bir zaman ise o zaman laf yok ama eğer dersin 15 sene imanlıyım, 20 sene önce vaftiz oldum. Eğer öyleyse bak bakalım kendine. Bir büyümek var mı yok mu? Değil mi? Kendine bak bakın. İmanlı hayat büyümek demektir. Evet. Bakın bebeklere. Bebek birincisi kendini pislettiriyorlar değil mi? Lazım başkası gelsin onları temizlesin. Yani küçük bir bebeğin özelliklerinden biri o kendini temizleyemiyor. Mümkün değil. Ve aynı bunun gibi bebek imanlılar da kendilerini temizleyemiyorlar. Günaha düştükleri zaman kendilerini toparlamıyorlar. Sen günaha düştüğün zaman kendini toparlıyor musun? Akıllanıyor musun? Yaptım, artık istemiyorum, bir daha istemiyorum yapayım. Uyanıyor musun? Yoksa yani günahı kendin görüp hallediyor musun? Kendin kalkıp başkasına açıklar mısın? Yaptım. Yoksa saklıyor musun? Lazım başkası gelsin. Sana günahını göstersin, belki öyle ondan vazgeçeceksin, öyle mi? Bu tipik yani bebek hareketleri. Bir imanlı kendi günahını örtersin ve kendi kendine açığa vermesi, yani uğraşmasa yani bunu açığa çıkarsın, bu daha bebek durumda, büyümüş değil. Büyümüş bir mesihçi artık kendi hayatına dikkat ediyor. Hani onu kendisi ayırıyor. Gerek yok başkası gelsin, ona günahlarını göstersin. Yani küçük bebek imanlı ve yetişkin imanın arasındaki fark budur. Birincisi kendi kendini temizliyorlar. İkincisi bebekler kendi kendini besleyemiyorlar. Öyle değil mi? Lazım başkası gelsin onlara bez versin. Ve bu da şimdi Petrus bu ayetlerde imanlıya sanki çok büyük bir kuraj veriyor. Özleyin diyor. Sen neyi özlüyorsun? Var mı senin özlediğin bir şey? Yaz tatili, çift kahve özlüyorsun. Özlüyorsun yani pensiyona çıkayım. Özlüyorsun ki bir kere evleneyim. Bilmem ne. Ama imanın özlentisi yani özlenmesi neye benziyor? Neyedir? Diyor ki siz diyor Allah'ın sözüne özleyin. Allah'ın sözü diyor temiz sütü benziyor onu özleyin. Ve öyle ki onunla kurtuluşta büyüyesiniz. Evet büyümek istersek ikinci mesele bu. Bebekler kendi kendini beslemiyorlar. Ama yetişkin bir kişi kolay. Gidiyor buzdolabına açıyor ne isterse pişirip yiyor. Bebekler bunu yapamaz. Lazım bir kişi gelsin onların ağzına soksunlar. Aynı bunun gibi bebek imanlı hep öyle. Kendi aklına gelmeyecek evde okusun. Kendi aklına gelmeyecek evde öğrensin bir şey. Alsın bir defter ve öğrendiğini okuduğunu yazsın bir tarafa. Aklına gelmeyecek. Niçin? Çünkü daha bebektir. Kendi kendini beslemiyor. Geliyor toplantıya, pastor anlatsın bir şeyler. Ay bugün çok güzel geçti, bereketlendim. Eve gidiyor, yine bir şey yok. Çünkü daha kendi kendine besleniyor. Tabii bizim burada bir buzdolabımız var, bir kadrinimiz var. Çok yenti var bunun içinde. İncil'i görüyorsunuz elimizde, elimde. İşte sen var mı alışkanlığın onu açarsan kendinden? Var mı bir alışkanlığın yani kendin öğrenirsin. Bakın bu da ne yazıyor? Bu neye bağlanıyor? Acaba niçin bunu öyle yazıyor? İşte olgun, yetişmiş bir imanlı bunu yapıyor. Lazım değil yani bir kişi onu sanki zorla beslesin. Evet ve üçüncüsü, bebekler egoisttir, bencildir. Bebekler dünyanın en büyük egoistleri. Ona hiç işine girmiyor. Hani paran var mı yok mu? Nefslerin var mı yok mu? O acıktı mı ağlıyor. Dakikada istiyorum beni beslesin o kadar. Öyle değil mi? Evet bebekler öyle. Ve bebek imanlılar da aynı. Evet daha sonra kızan öğreniyor ki başka insanlar var. Hani kızan azıcık büyüdü mü 3, 4, 5 yaşına geldi mi öğreniyor. Ben yalnız değilim. Kardeşlerim var, komşularım var, mektepte arkadaşlarım var. Lazım hayatımı biraz onlara uygun yapayım. Başka insanların da ihtiyaçları var. Ben lazım onlara saygı göstereyim. Bunu öğreniyor ama küçük bebekler bunu bilmiyor. Ve aynı bunun gibi bebek imanlılar, onlar da öyle. Onların işine girmiyor. Ben istiyorum. Allah benim ihtiyaçlarımı dua versin, o kadar. Ne vakit ihtiyaçları var, geliyor toplantıya, kardeşlere dua edin, yalvarın benim için. Sonra yok. Ve akıllarına gelmiyor, kendileri başkaları için dua etsinler. Ondan sonra o kişiler hep geliyor, bana ağlaşıyor, bizim toplantıda sevgi yok, kimse beni dolaşmadı. Ve benim standart bir cevabım var. İyi güzel de sen başkasına dolaştın mı da şimdi ağlaşıyorsun. Öyle değil mi? Bebekler egoisttir ve bebek imanı da daha bencildir. Anlamıyorlar ki başka kardeşlerin de var. En önce onların ihtiyaçlarını. Şimdi görüyoruz hani imanla hayat büyümek demektir. En birinci ve Petrus'un anlattığı en büyük tema budur. Ya büyüyeceksin ya aynı kalacaksın. Büyümeyen bir şey artık ölü sayılıyor. İkincisi, imanlı hayat neye benziyor? Dedik ya imanlı hayat bir bekleme odası değil. İkinci şey, imanlı hayat ruhsal bir eve benziyor. Biraz sonra nasıl? Ev anlıyoruz ama ruhsal ev ne demek? Duhumlu ne demek? Okuyorum. Ona gelin, diri kayaya gelin. O belki insanlar için reddedilmiş bir kayadır ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır. Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Ve bu da ev derken tapınak için konuşuyor. Hram. Nasıl önce çölde ve sonra Yeruşalim'de Allah'ın buyruğuna göre kocaman bir ev yapıldı. Ve dedi ki ben kendimi bu evin içinde göstereceğim. Bir insan bana yaklaşmak istedi mi buraya gelecek. Bu avluya, bu avlunun içine dalacak ve artık öyle benim önümde kurban kesilecek. Ve böyleliklerini görüyoruz. Ruhsal ev denildiği zaman Petrus istiyor bunu söylesin. Yeni bir hram, yeni bir tapınak yapılıyor. İşte gelin diyor, diri kayaya gelin. Bugüne kadar dindar Yahudiler günde 3 defa dua ediyorlar. Allah evi yeniden yapılsın. Çünkü biliyorsunuz İsa Mesih'in hayatından 40 sene sonra, 70 senesinde Romalılar o kocaman tapınağı yıktılar ve bugüne kadar yıkık duruyor. 1900 seneden fazla artık o yıkık duruyor. Ve Yahudilerin büyük özlemi var. Artık yeniden Allah evimiz kaldırılsın. Onun için bugüne kadar Yahudiler kurban kesmiyor. Biz Rabbi sofrasını alırken hep fısıf bayramını andırıyoruz. Yahudiler her sene fısıf bayramını kutluyorlar. Ama eskisi yaptıkları gibi, Musa'nın buyurduğu gibi kurban kesemiyorlar. Yok kurban, yok et. Etsiz bir fısıf kutluyorlar. Niçin? Çünkü Yeruşalim'deki tapınak yıkıktır. Yeruşalim'deki tapınak yoktur. Ve dua ediyorlar. Keşke Allah bugün fırsat verirse, Mesih'i gönderse ve bu evi yeniden yaptırırsa diye özlüyorlar. Ama burada görüyoruz başka. Petrus diyor ki gerek yok. Yeruşalim'e bakalım. Başka bir tapınak var. Ve o yapılıyor da kadar. Rab bunu kaldırıyor diyor. O büyük bir usta gibi kayaları, taşları diziyor, birleştiriyor ve yeni bir ev yapıyor. Ve bu da söz oluyor kilise için. Değil sadece bizim burada dört duvarın içindeki kilise için. Bütün yeryüzündeki imanlılar bir tek bina oluşuyor. Bir tek bina oluşuyor. Ve bütün yeryüzündeki imanlılar, bütün devletlerde ve bütün zamanlarda birdir. Ve Rab bunu yavaş yavaş sıra sıra evi kaldırıyor. Çatısını bitirdikten sonra, son kaya koyduktan sonra sanki Mesih o zaman gelecek ve Rab bu evde oturacak. Biz şimdi o evi yapıyoruz diyor. Yahudiler günde dediğim gibi 3 defa dua ediyorlar Rab bu evi yapsın. Biz anlıyoruz Rab da kadar bu evi yapıyor ama günde 3 defa dua ediyor muyuz? İsa'nın dediği gibi senin istediğin olsun, senin krallığın gelsin, senin adın kutsal olsun. Evet, dua ediyor muyuz yani Allah ruhsal evini kaldırsın. Başka kasabalarda, Burgas'ta, Karlova'da, Silistre'de, Azerbaycan'da dua ediyor muyuz onlar gibi? Evet, gezdiğim her bir kasabada, Bulgaristan'da, her bir topluluk önce uğraşıyor, kendine bir bina yapsın. Hani evde toplanmak, kiralık bir yerde toplanmak, garajlarda toplanmak çok zor diye, keşke kendi binamız olsa. Hramcağızımız diyorlar. Tapınağımız diyorlar. Diyorlar ki ha topluluk var ama hram yok. Sanki burada bir ayrım var. Ama biz artık anladık ki asıl kilise bina değil, insanlardır. Tuğlalar insanlardır. Onlar lazım dizilsin. Onlar lazım kaldırılsın. Sadece böyle taşları kaldırmak onda hiçbir fayda yok. Ve nasıl oluyor? Ve biz sorduk ki senin imanlı hayatın nasıl geçiyor? Ve bu da Rab sana gösteriyor. Senin hayatın bununla geçsin. Bununla uğraşasın. Ruhsal bir ev kaldırmak. Bu da iki adım var. Birincisi, iki tane önemli vazife var. Birincisi diyor ki, diri bir taş olasın. Sen diri bir taş olasın. Nasıl? Sen diri bir taş mısın? Bunu diyebilir misin? Yani benzetme içinde. Ne diyor? Ona gelin, diri kayaya gelin. Birinci taş İsa'dır. Köşe taşı, temel taşı odur. Diri kaya odur diyor. Ona gelin. Demek bir adım atıyoruz ona doğru. Gelmek bu demek. Ona gelin diyor. O insanlar için reddedilmiş bir kayadır. Ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır. İsa Mesih'in en ayıp şeyi, hiç kimsenin yani sanki istemediği bir şey onun haçtaki ölümüdür. İsa'nın mucizelerini herkes kabul ediyor. İsa'nın yani diyelim sözlerini ve öğretişlerini herkes kabul ediyor. Herkes aferin eyvallah diyor. Ama ne vakit kişilere anlatırsın o haçta öldü. Aa haçta o ölmedi. Niçin? Ters geliyor insanlara. Çünkü İsa Mesih atılmış, reddedilmiş bir kayaya benziyor diyor. O insanlar artık onu attılar, kıra attılar. Yeruşalim kasabasının dışında öldü. Ondan sonra attılar onu bir çukura. Hani eğer Arimatea'lı Yusuf gelmeydi, onun cesedi sokakta çürüyeceydi. Tamam mı? Ve onun için görüyoruz İsa Mesih atılmış, reddedilmiş bir kişi. Ve imanlı diri bir kaya olmak için, diri bir taş olmak için lazım en birinci bu adımı atsın. Ben İsa'ya geliyorum. Onun utancına ben katılıyorum. Onun reddedilmişliğine ben katılıyorum. Değil mi? Mesela herhangi bir kişi ayıp bir duruma düşerse herkes kaçıyor. Aa ben onun arkadaşı, ben onu tanımıyorum. Onun arkadaşı değilim. Öyle değil mi? Bir kişi mahpusa düşerse aa neden tanıyayım onu? Ama daha önce senelerce gezdiniz beraber. Öyle değil mi? Ayıp bir kişiyle kendimizi bir koymak istemiyoruz. Ve Petrus burada diyor ki, İsa öyle bir kişidir. Ayıp bir şey yaptı. Ve sen diri bir kaya olmak için lazım en birinci ona bir adım atasın. Sen de bunu kabul edesin. Evet. Nasıl Mesih reddedildi? İmanlı da atılıyor. Kendini dışarıda buluyor. Mahalleye uymuyor. Artık yabancılaşıyor. Onlara ayak uyduramıyor. Onlar gibi düşünmüyor. Onlar gibi hayatını dizmiyor. Diri kaya olmak için senin birinci görevin bu. İmanlı hayat budur. Uzaklaşıyorum. Evet. Eskiden mahalle düşüncene yakın idin ama Rab'den uzak idin. Şimdi bakıyorsun mahalle düşüncesinden uzaklaşasan Rab İsa'ya yaklaşasın. İşte imanlı hayat böyle geçiyor. Bu uzun bir proses ve uzun bir gelişme. Hayatımız bununla geçiyor. İkinci bir şey. Diri bir taş olduktan sonra yani taş güzel ama tek bir taşın faydası yok. Lazım kalabalık olsun değil mi? Ve biz de yalnız değiliz bir imanlı olarak. Bir taştan duvar olmuyor, çok kişi lazım. Usta geliyor, taşı alıp uygun yere koyuyor. Ve bu usta İsa'dır. Ve topluluğun bilicileri ona bu konuda yardımcı oluyorlar. Bakarsan bugünkü tuğlalar standart. Standart genişliği, uzunluğu, derinliği var. Hepsi standart. Sanki bir preseden çıkmışlar değil mi? Eskiden öyle değil. Eski evlere bakarsan her kaya, her taş farklı bir biçimi, farklı bir büyüklüğü var. Ve usta lazım güzel baksın taşı acaba nereye koymamışım? Hangi biçimde çeviriyor bunu, döndürüyor onu değil mi? Tam ona göre uygun bir yer bulsun. Bu benziyor senin topluluğun içindeki durumuna. Rab İsa bir ustadır ve seni topluluğun içine koyuyor, bu evin içine koyuyor ve tam olarak sana bir yer veriyor. Sen bu yerde dur. Ben seni koydum mu o da şavalama. Yapıştırıyor bunu kum kireçle, tamam başka yanındaki tuğlalarla ve hepsi böyle tam yerinde durdular mı güzel bir duvar, sağlam bir ev oluyor. Evet. Onun için Rab seni bir yere koydu mu ona kaçmaya bakma. Carcut oraya buraya falan gitmeye düşünme. Ne başka topluluklara, ne başka devletlere Rab seni buraya koyduysa sen burada kal. Ve böylelikle sen diri bir kaya oluyorsun. Evet, ikincisi buydu. Üçüncüsi, dedi ki, imanlı hayat bir bekleme odası değildir ama nedir? Üçüncüsü, Petrus diyor ki böyle, imanlı hayat bir görevliler grubuna benziyor. Bu nedir? Eskiden Allah'ın tapınağında Levili ve kahinler var idi. Ve bu kahinler, bu kutsal adamlar yalnız hizmet etmezdiler. Bir grup olarak hizmet ederdiler. Ve şimdi Petrus diyor ki, siz böyle kişilersiniz. Evet, ne kadar büyük bir privilege, ne kadar büyük bir hak. Eskiden Leviler ve kahinler vardı. Bunu açıklayacağım şimdi. Allah halkının içinde bir ayrım yaptı. Dedi ki, herkes bana hizmet edemez. Halkın cinslerinden biri, Levi cinsini, onu seçti. Dedi ki, sadece onlar benim işime bakacaklar. Sadece onlar bana hizmet edecekler. Başkalarının hakkı yok, hani hizmet etsinler tapınakta. Ve bu Levi cinsine dedi ki, sizi toprak vermiyorum. Bütün başka İsraillere toprak vardı. Ne zaman dağıldılar Filistin'e. Ama Levi cinsine yoktu toprak. Ve öbür 11 cinsine dedi ki, siz onları besleyeceksiniz. Onlar da imanla yaşasınlar. Ne kadar zor bir şey. Toprağın yok, neye güvenecek? Evet. Böylelikle Rab dedi ki, bu Levi cinsinin içinde tek bir hane seçiyorum. Tamam mı? Harun'un hanesi. Ve onun soyundan gelenler artık daha spesyal bir görev yapacaklar. Levi'nin 3 tane oğlu vardı. Gerşon, Kehat ve Merari. Onların adları buydu. Levi cinsinin 3 tane grubu vardı. Gerşonlular, Kehatlılar ve Merariler. Ve onlara hepsi ayrı ayrı görev verdi. Sayılar kitabının 3.26'da Gerşon cinsi için diyor ki, size vereceğim kumaşları taşıyasınız. Çünkü en birinci Allah evi kumaştan ve direklerden, tahtadan yapıldı. Ve onlar kumaşlar ve ipler sizin göreviniz. Başka bir işiniz yok. Kehat cinsine dedi ki, tapınağın içindeki eşyalar altından yapılmış ve artık Kehat'ın ve onun oğullarının göreviydi. Onları taşımak. Üçüncüsü Merari diyor ki, tahtadan yapılmış eşyalar hepsi onlar taşıyacaktı. Ve dördüncü olarak daha sonra görüyoruz, birinci tarihler 15-16, Davut zamanında Levilleri şöyle bir görev veriyor. Davut, Levili önderleri kardeşlerinden Çenk, Lir ve Zil gibi çalgılar eşliğinde yüksek sesle sevinçli ezgiler okuyacak ezgiciler atamalarını söyledi. Yani Davut onlara görev verdi, ilahi çalsınlar. Onların işi buydu. Ve bu bizi benzettiriyor, bu bizi andırıyor bugünkü olay. Her bir imanlı diri bir taştır ama her bir imanlı aynı iş yapmıyor. Ve nasıl o vakit birilerinin ayrı grupları vardı. Bugün Rab her bir imanlıya başka bir görev ve başka bir talent veriyor. Ve sana da vermiştir. Yok bir imanlı ne kadar da cahil olsun, yok bir imanlı ne kadar da zayıf olsun, ne kadar da yani yaşlı olsun, olamaz. Bir imanlı bu görevinin bir payını almaz. Evet, Rab burada çok büyük bir söz söylüyor. Siz artık kahinsiniz. Ve eski ayrım artık kalktı. Rab eskiden bu ayrım yaptıydı, halk anlasın kutsallık nedir. Ama İsa Mesih'e geldikten sonra her bir gerçek imanlı kutsaldır. Ve bugün çok kişi ve çok kiliseler bunu anlamıyorlar. Sanki eski sisteme dönmek istiyor. Gidersin bir Ortodoks kilisesine, papazlar nedir? Aa ben papazım, benim hakkım var, ekmeği taşıyayım, Rabbin sofrasını dağıtırım, senin hakkın yok. Benim hakkım daha vaftiz yapayım, senin hakkın yok. Benim hakkım var, kutsal kitabını okuyayım, senin hakkın yok. Bereket ben söylüyorum, sen sakın yapamazsın bunu. Evet, onlar bu aynı ayrımı yeniden yapıyorlar. Sanki iki kategoriye imanlı var. Biz seviniyoruz bu özgürlüğü ama aynı zamanda Rab bu bir görev gibi veriyor sana. Sen ilahi söylediğin zaman aynı görevi yapıyorsun. Bu senin kutsal görevindir. Anlıyor musun? İlahi söylemek budur. Bu senin kutsal görevinin bir parçasıdır. Onun için ilahi söylerken olmasın hani biz maytap yapalım. Ya da ciddisizlikle söyleyelim bunu. Ha azıcık uyanalım. Eğer bunu dersen ilahi söyleyeceğiz azıcık uyanalım. Ki demek anlamamışsın ki bu senin kutsal görevindir. Sen bir levili gibi, bir kahin gibi bunu yerine getiriyorsun. Evet. Sen ne vakit toplantıdasın, bu bir çeşit tapınmadır. Bu senin kutsal görevindir. Ve bu görevini yaptıkça Allah yüceltiriyor. Sen bunu yapmıyorsun kendin için, sana iyi gelsin ama Rab için. Ne vakit Zekeriya, Yahya'nın babası, hatırlıyorsunuz değil mi? Luka İncil'ini bunu okuyoruz. Ne vakit o çağrıldı, duman yaksın kutsal yerin içinde. O çok büyük bir görevidir. Çok büyük bir şeref, bir fırsat idi. Çünkü o zaman da kahinler o kadar çoğaldı ki herkese çok az pay düştü. Allah evinde hizmet etsinler. Ve eminim Zekeriya bu da deli oldu sevinçten. Yaşlandı. Ve veriyat mı yani olabilir? O zamana kadar bunu hiç yapmamış olsunlar. Bütün hayatında. Ve sırf şimdi hayatında fırsat oluyor. Bu kutsal görevi yapsın. Ve çok büyük bir sevinçle bunu yerine getirdi. Evet. Ve iki tane görevimiz daha var. 1. Samuel 12-23'te Samuel artık ayrılınca görevden şöyle diyor. Bana gelince sizin için Rab'be yalvarmaktan vazgeçip ona karşı günah işlemek benden uzak olsun. Ancak sizi iyi ve doğru yolu öğretireceğim. Ne istiyor söylesin? Dua edeceğim sizin için ve sizi doğru yolu öğreteceğim. İki tane görev. Dua etmek için konuşuyor. Dua etmek için, başkaları için dua etmek. Sürekli onların temaları için. Samuel kendisi için dua etmedi. Demiyor kendim için dua edeceğim ama halk için dua edeceğim. Onun bir kutsal bir görevidir. Sen bunu yapıyor musun? Sen bunu bir kahin gibi kabul ettin mi? Bir kahin gibi dedin mi yani ben artık sürekli sistematik mi? Hayır, başkaları için dua edeceğim. Ve diyor doğru yolu öğretmek. Başka kişilere İsa'nın yolunu anlattırmak. Nasıl Samuel dedi ki benim görevim kutsal görevimdir. Hani size doğru yolu anlattırayım. Aynı biçimde bugün bize de bu görev düşüyor. Öyle değil mi? Bu bizim kutsal görevlerimiz. İmanlılar bu da çok gevşek davranıyorlar. İmanlılar keyiflerine bakıyorlar. Sanki vaktim var mı gelecek? Ya anlamadın mı yani? Sen bu senin keyfinde kalmış bir şey değil. Bu senin görevindir. Bakıyorum her sene Paskalya zamanında televizyonda burada gösteriyorlar Ortodoks Pravoslav Kilisesi'nin törenlerini. Değil mi? Çok büyük bir şey. En büyük manastırlardan, en büyük katedrallardan gösteriyorlar hani nasıl papazlar bu Paskalya'yı kutluyorlar. Uzun sakalı papazlar, altınlarla süslü uzun beyaz rubalar, değil mi? Ellerinde altın kapaklı kutsal kitap. Ve herkes ona bakıyor. Büyük bir havayla ikonaları öpüyorlar. Herkes hayran kalıyor. Eyvah ne büyük bir görev. Ne şanlı bir şeymiş. Öyle değil mi? Ama okuduğumuz ayette diyor ki senin hayatın budur. O papaz Paskalya'da neler yaparsa sen burada bu küçücük toplantıda aynısını yapıyorsun. Rab seni bu görevi çağırdı. Bütün bu süsleri çıkar şimdi. Papazın sakalını kes, saçlarını kes. Altınları yok et. Tamam mı? Normal bir böyle dünkü giysin. Jeans giysin bakalım. Ne kalıyor? Sen kalıyorsun. Sen kalıyorsun. Sen böyle geliyorsun toplantıya. Özel bir ruban yok, özel bir süsün yok, altınları yok. Ama aynı vazife seni yapıyorsun. Rab seni öyle bir görevi çağırdı. Onu sevinçle yerine getir. Evet. Dördüncü yerde bakıyoruz. İmanlı hayatın neye benziyor? İmanlı hayatını yazıyor burada. Kutsal bir halka benziyor. Demek bizim imanlı hayatımız bir bekleme odası değil. Ama imanlı hayat kutsal halkın bir parçası olmak demek. Bugünlerde bir sürü radikal Yahudiler var İsrail'de. Ve birçok imanlılar da onlara katılıyor. Onlara öyle bir heves var, öyle bir hareket, politik bir hareket başladı. İstiyorlar Yeruşalim'de Süleyman Tapınağı'nı yeniden kaldırsınlar. Ve bu çok büyük bir konflikt olacak, çok büyük bir patlama olacak. Çünkü o nerede yapıldıydı? Tam orada bir cami var şimdi. Tam orada yani şey, Müslümanlar diyor, bizim kutsal yerimiz, Yahudilerin hakları yok oraya girsinler. Çünkü oradan sözde Muhammed Beygir üzerinde göke çıkmış. Tamam mı? Ve orada işte Miraç olayı olmuş. Ve onun için şimdi büyük bir konflikt var İsrail'de. Ve biliyoruz eğer Yahudiler bunu yaparsa bu 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur. Kesinlikle. Bu biliniyor. Ama bazı Yahudiler bunu göze alıyorlar. Olsun diyorlar. O zaman Mesih gelecek diye. Ama maksat başka. Şimdi hazırlık yapıyorlar. Bu Süleyman'ın tapınağını yeniden kaldırsınlar. Para toplayıp kutsal eşyalarını yapmışlar. Onlar hazır duruyor. 7 kolon mumluk, hani eski antlaşmada okuyoruz. Altından yapılmış ekmek masası. Bu kurban yeri, bu altın duman kurban yeri. Antlaşma sandığı, bütün bu eşyaları bile yapmışlar hazır. Baş görevlinin rubaları bile hazırdır. Nasıl bunları eski antlaşmada okuyoruz. Ama tek bir problem var. Kırmızı inek meselesi. Kırmızı inek meselesi. Ne diyeceğiniz? Sayılar kitabında 19.2'de diyor ki baş görevli, baş kahin görevi başladı mı bir tören var, bir arındırma, bir temizleme töreni, yani kutsama töreni. Ve o yapılmadan kimse baş görevli olamaz. Ama orada yazıyor kırmızı bir inek lazım kurban edilsin, yakılsın, külleri suya karıştırılsın, baş görevli onunla yıkansın. Problem şu ki İsrail'de kırmızı inek yok. Neden bulacak şimdi? Büyük bir problem. Demek ki Allah'ın tapınağı yapılamaz. Ve birkaç sene evveli büyük bir sensasyon gibi okudum bunu. Birçok imanlılar da bunu yaydılar. Bugüne kadar yayıyorlar. Amerika'da herhangi bir çiftlikte kırmızı inek bulmuşlar. Ve şimdi birkaç tanesi ondan hop uçakla getirmişler İsrail'e. O da çiftleşsin diye kırmızı inekler türesin oradan. Ve her şey hazır olunca artık kurban kesilsin ve başkahin vazifesine başlasın. Şimdi diyeceksin neden bunları anlatıyorsun bize? Mesele bu da olmuyor Yahudiler için. Ama birçok imanlılar da aynı kafada. Bizim gibi evangelist kiliseler de aynı kafada. Yani birçok imanlılar bu düşünceye katılıyorlar, heyecanlanıyorlar. Aman bizim tapınağımız yeniden yapılacak. Bunlar 1. Petrus 2. bölümü okumamış kişiler, anlamamış kişiler. Çünkü burada bambaşka bir şey okuyoruz. Hayırdır? Bir Yeruşalim'de siz bir tapınak oluyorsunuz ve siz kutsal bir halk oluyorsunuz. İsrail'e bakıyorlar, Sanki orada bizim imanımız için bir hangi bir ruhsal fayda bulunuyor. Sesleyin şimdi İncil'in sözlerini, İsa'nın sözlerini. 1. Petrus 2, 9 ve 10 bir daha okuyacağım. Ama diyor, siz kimsiniz? Seçilmiş bir halksınız. Krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz, kutsal bir milletsiniz. Allah'ın kendi halkısınız. Öyle ki Allah'ın iyi tabiatını ilan edesiniz. O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığına çağırdı. Bir zamanlar siz halk değildiniz. Şimdi gene Allah'ın halkısınız. Petrus bu sözleri kime yazıyor? Türkiye'de, bugünkü Türkiye'de yaşayan imanlılara. Ve onlar Yahudi değildi. Ne diyor? Bir vakit halk değildiniz. Demek bunlar kesinlikle Yahudi değildi. Başka milletlerden gelen kişileri diyor ki, siz Allah halkısınız. Değil İsrail'de yaşayanlar. Evet. Ve İsa Mesih'in kendisi bunu birçok örneklerle, birçok açık sözlerle bunu söyledi. Matta 21, 43'te İsa bir benzetme anlatıyor. Bağcılar benzetmesi. Bir zengin bir adam bağa varmış, çıkmış bir yolculuğa, bir kiraya bırakmış. Bir kiracılar bu bağın kirasını ödemiyorlar. Adam defalarca hizmetçilerini gönderiyor. Onları dövüyorlar, uğrattırıyorlar ve en sonunda kendi oğlunu gönderiyor. O vakit kiracılar diyor ki, bu oğludur, onu öldürelim. Ve öyle de yaptılar. Ve İsa soruyor, acaba bu bağ sahibi şimdi bu kiracılara ne yapacak? Ve Ferisiler mecbur kaldılar, dersini, tabii ki onları öldürecek, onları defedecek. Ve İsa cevap olarak Matta 21.43'te diyor ki, onun için sizi diyorum, Allah'ın kralı sizden alınacak ve öyle bir millete verilecek, hani ona uygun yemişler verir. Yahudilerden alınacak ve kesinlikle başkasına, Mesihçilere verilecek. Onlar Allah'ın halkıdır. Filipiler 3 ayet 3 diyor ki, asıl sünnet siz asıl sünnetli olanlar biziz. Biz ki Allah'a ruhla hizmet ediyoruz, Mesih İsa'da seviniyoruz ve beden şeylere de güvenmiyoruz. Ve bu sünnetli sözü İncil'de her zaman Yahudi demektir. Bu da Pavlus açık diyor ki, asıl Yahudi biziz ki biz İsa'ya iman ediyoruz. Çok açık. Bunlar apaçık diyor ki, İsa'nın bahsettiği yeni halk kimdir? Mesihçiler. Onun için başka imanlılardan, başka kiliselerde, internette böyle öğretişleri gördüğünüz zaman aldanmayın. Aldanmayın, boşuna eyvahlanmayın. Bizim burada çok konuştuğumuz şeyler çok daha büyük. Bana ne? O da bir hangi taş binasında. Bana ne? Bir hangi altın eşyalarda. Biz daha büyük şeyler okuyoruz yeni antlaşmada. Ve Rab bunu sana vermişti. Sana bu görev ve bu özellik vermişti. Ama bunu bırakalım bir kenara ve bakalım şimdi en başta Rab neden bir halkı seçti ve onu neye seçti, neyi yapmaya seçti? Niçin İsrail halkı seçti? Ve dedi ki, benim halkım olacaksınız, özel halkım olacaksınız. Okuyorum, Yasanın tekrarı 7, 2'den 9'a kadar. O da anlattırıyor, özel bir halk olmak, Allah'ın halkı olmak ne demektir? Şöyle diyor, Tanrınız Rab bu ulusları elinize teslim ettiğinde bu uluslara antlaşma yapmayacaksınız. Kız alıp vermeyeceksiniz, kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz, oğullarınızla onlardan kız almayacaksınız. Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten saptıracak, başka ilahları tapmalarına neden olacaklar ve o zaman Rab sizi öfkelenecek, sizi çabucak yok edecek. Onlara şöyle yapacaksınız, onların sunaklarını, kurban yerlerini yıkacaksınız, dikili taşlarını parçalayacaksınız, aşera putlarını devireceksiniz, öbür putlarını yakacaksınız. Siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Tanrınız Rab öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halklarından arasından sizi seçti. Rab'in sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan az idiniz. Ama Rab size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözünü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı. Tanrınız Rab'in Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır. Biraz uzun bir tekst ama ne diyor? Ben sizi seçtim, değil çok temiziydiniz, değil çok akıllıydınız, değil çok kalabalık idiniz diye. Hayır. Ben sizi seçtim, kendi sevgimi göstereyim diye. En ufak, en zavallı, en acınacak durumda olan bir halk aldım ve onları çıkardım dünyanın en hızlı kralın pençesinden. En büyük ordusundan sizi kurtardım kendi gücümü ve sevgimi göstermek için. Evet. Niçin kurtuldunuz? Niçin özel bir halk oldunuz? Övünmeyin özel bir halkız ama niçin? Rab ne amaçla bunu yaptı? Ve bu da gösteriyor. Bütün putperestliği yok etmek için. Bütün sahte anlayışları yok etmek için. Yanlışlıkları yok etmek için. Yanlış anlayışları yeryüzünde silmek için istiyorum artık gerçek Tanrı bilinsin. Gerçek Tanrı'nın bilgisi yayılsın ve onun için sizi seçin. Ve aynısını bugün sana bize söylüyorum. Ben topluluğu, kiliseyi seçtim bu amaçla. Bak ne diyor? Vermeyin gençlerinizi imansızlara. Almayın onlardan kız. Niçin? Çünkü ben sizi ayrı bir halk olarak seçtim. Putları diyor, kıracaksınız, yok edeceksiniz. Bir toz bile kalmayacak. Niçin? Ben istemiyorum başka tanrılar tanrısın yeryüzünde. Benim bilgim olsun. Ve en sonunda diyor ki, eğer siz bana kalırsanız Sarıkan, diyor ki, bininci kuşağa kadar sevgimi size göstereceğim. Ne kadar büyük bir şey. Bininci kuşak düşün ya, 30 ne ya, 1000 sene gibi bir şey değil mi? Öyle bir şey, 20.000 sene gibi bir şey. Yani o kadar tarihi bile anlamıyoruz. Ama istiyorsanız sonsuza kadar bereketleyeceğim sizi. Evet, nasıl itaatsızlık bela ve lanet getiriyor? Aynı bunun gibi Rabb'e bağlı kalmak, onu evlatlarımıza öğretmek bereket getiriyor. Rab seni çağırdı bu mahallede özel seçilmiş halktan olasın. Ve mahallede görüyoruz ne kadar lanet var. Ne kadar yani belalar var. Öyle değil mi? Kişiler isterse de bundan çok zor çıkıyor. Çıkamıyor sanki. Belalar üstü belalar. Lanet üstünde lanet. Ama Rab söz veriyor. Sen bir sadece kendini düşünesin. Bir sadece biletimi alın çakalınla bekleme odasında bekliyorum cennete gireceğim. Hayır diyor. Eğer bunu kızanlarına öğretirsen yeni bir cins başlatırsan, yeni bir soy başlatırsan o zaman sizi öyle bereketleyeceğim 1000 kuşağa kadar, 30.000 sene kadar. İşte biliyor musunuz? Yani Rab seni çağırdı bir imanlı olarak bu batak mahallede yeni bir cins yetiştirsin. Yeni bir Allah halkı, kutsal bir halk sen yetiştiresin. Bu güzel bir çağrı değil mi? Bu güzel bir görev değil mi? Bunun için uğraşmak bizi yani bizim için faydalı değil mi? Değmez mi? Evet. Ve şimdi Petrus'ta bütün bunları gördük. Ama kendimden bir şey daha eklemek istiyorum. İmanlı hayat başka neye benziyor? İmanlı hayat son olarak demek istiyorum bir maceraya benziyor. Macera filmleri belki İstanbul'da bu İstanbulca bu laf öğrendiniz. Ne demek? Bu Kenya değil mi? Macera. Heyecan verici bir şey. Bilmiyorum var insanlar bu hayata bakıyorlar sanki hayat rahatsız edici bir şeymiş gibi. Yani bu hayatı bitirmek istiyorlar problemsiz, dalgasız, hiçbir şey yapmadan, hiçbir çeki görmeden, hiçbir zorluk görmeden. İşte burada köşecezimde bırak beni hayatımı bitireyim. Öyle insanlar var. Böyle imanlılar da var. Sakın böyle değişiklik olmasın. Rahat rahat bitirin bunu. Ben öyle değilim. Bende var öyle bir duygu. Büyük bir olayın bir parçası olmak istiyorum. Büyük bir hareketin bir parçası olmak istiyorum. Benim için rahatlık en büyük tema değil. Ama hayatım anlamlı olsun. Ve onun için size iştah vermek istiyorum. Bir gerçek imanlının hayatı her zaman bir maceradır. Her zaman bir prikluçenidir. Yani hiç beklemediğin olaylarla karşılaşıyorsun ve hiç ummadığın yerlere geliyorsun. Hiç ummadığın işleri yapıyorsun. Bir maceradır. Bilmiyorsun ne olacak. Ama işte zaten hayata anlam veren budur. Öyle değil mi? Hayata bir tat veren, bir zevk veren budur. Nasıl bakıyorum? Mahallede bütün evlilik düğünde bitiyor. Evlilik düğün demek. Düğün için o kadar hazırlık yapılıyor, o kadar planlar yapılıyor, o kadar para harcanıyor. Ama sonra boş ver. Her şey düğün gibi. Birçok imanlılar da öyle sanki. İmana gelene kadar ondan sonra bir şey yok. Ama gerçek bir imanın hayatı maceralı olur. Sesleyin İsa Mesih nedir? Yuhanna 3, 7 ve 8. Nikodemus'a konuşurken değil mi? Söyledi ki yeniden lazım duasın. Yeni doğuş olsun sende. Ve bunu biraz daha açıklıyor. Ve diyor ki Sana dedim ya, yeniden doğmalısın, ona şaşma. Rüzgar nerede isterse orada esiyor. Sen belki onun sesini işitiyorsun. Ama nereden geliyor, nereye gidiyor onu bilemezsin. İşte ruhtan doğmuş olan her kişi öyledir. Evet, sen düşün dışarıda rüzgar var. Görmüyorsun, sadece sesini işitiyorsun ama bilmiyorsun nereden nereye. Nereden nereye. Ve aynı biçimde İsa diyor ki, ruhtan doğmuş olan her kişi öyledir. İsa Petrus'a dediği zaman, benim arkamdan gel. Petrus her şeyi bıraktı ama bilmezdi nereye gidiyor. Bilmezdi. Bilmezdi açan, hani 30 sene sonra, 37 sene sonra, hani Roma'da, Rim kasabasında ölecek. İmparatorun buyruğuyla. Nereden nereye. İbrahim, Rab ne zaman onu çağırdı? Nereye çağırdı? Demedi ki, falanca kasabadan falanca kasabaya git. Hayır diyor, çık yola. Yola çıktıktan sonra ben sana söyleyeceğim nereye gidiyorsun. Asıl macera bu değil mi? İmanlı hayat bu demek. Bana bir kişi deseydi 30 sene evveli, aa sen Bulgaristan'da yaşayacaksın. Sen deli misin diyorum. Olamaz. Bulgaristan kapalıydı yeriydi. İstersin de giremezsin. Ama Rab böyle değiştiriyor ki gerçekten bir macera. Evet, onun için size iştah vermek istiyorum. İmanlı hayatımız benzemesin bir bekleme odasına, bir sadece pasif bir ritüala. Ama imanlı hayatımız gerçekten bir macera olsun. Rabbim size